Ayrım 36, sayfa 292. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Tarih 8 Kasım 1933. Babası Muhammed Nadir Şah'ın öldürülmesi üzerine tahta Zahir Şah geçti. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nden mezundu. Batıya açıktı. Afganistan'ın ilk modern üniversitesini kurdu. Sovyetler ve ABD'den aldığı dış yardımlarla sulama tesisleri, otoyollar yaptırdı. Genel oy hakkı, özgür seçimler, kadınlar lehine medeni haklar çıkararak çağdaş adımlar attı. Afganistan'ı çağdaş demokratik bir devlet yapmak istedi. 1964'te bu amaçla yeni bir anayasa hazırlattı, fakat reformları yetersiz bulan kuzeni Başbakan Muhammed Davud Han tarafından darbeyle iktidardan düşürüldü. Altını çizeyim, Atatürk'ün başardığını Zahir Şah da ve Muhammed Davud Han da başaramadı. Tarih 17 Temmuz 1973. Davud Han, Afganistan Cumhuriyeti'ni kurdu. Geleneklerden ayrılarak kendisini Şah ilan etmedi. Başkan, Cumhurbaşkanı olarak tanımladı. Darbede sosyalizm yanlısı Afganistan Demokratik Halk Partisi mensubu subaylardan destek aldığı için Kızıl Prens lakabıyla anıldı. Başkanlık sistemi kurmak istedi, Ulusal Devrimci Parti'yi kurdu. Tüm bankaları kamulaştırsa da sosyalist politikaları yumuşattı. Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'ın da aralarında bulunduğu Sovyet karşıtı devletlerle ilişkiye girdi. Solculardan, muhafazakarlardan uzaklaşıp Amerikancı liberallere yakınlaştı. Solcu PDPA ile sürtüşmeye başladı. Afgan asker ve polisini Amerikan destekli Mısır'ın eğitmesine izin vermesi ve hükümet ile ordudaki önemli pozisyonları büyük ölçüde Peştunlara bırakıp Özbek ve Tacikleri ikinci sınıf görmesi bardağı taşırdı. 27 Nisan 1978'de solcu subayların darbesiyle yıkıldı. Ardından gelen sol liderlerden Nur Muhammed Tereki, Hafızullah Emin, Babrak Karmal, Hacı Muhammed Çamkani, Muhammed Necibullah da Atatürk gibi başarılı olamadılar. Bizim açımızdan Afganistan, Taliban gerçeğinden çıkarılması gereken ders budur. Bugün hala kimi solcular Şeyh Said'den Seyit Rıza'ya etnisiteyi, aşiret düzenini ve feodalizmi yücelten politikaları savunuyorlar. Afgan solcuları da bunu yapmıştı. Atatürk bütün bunlardan farklı olarak gericilikle uzlaşmadı. Feodalizmi tasfiye edip devrim yaptı. Taliban'ın kökleri. Türkiye'de bugün Taliban gibi güçlü radikal dinci örgütlerin olmamasının da sebebi budur. Kaldı ki Taliban'ın ideolojisini de bilmek şart. Taliban'ın ideolojisinin köklerini 19. yüzyıl sonlarında Hindistan'ın küçük Diobend kasabasındaki Darül Ulum medresesinde ortaya çıkan ve şeriat hukukunu Peştunların sosyal-kültürel normları ile birleştirmeyi hedefleyen İslami öğretiye kadar sürebiliriz. 10 Mayıs 1857'de Hindistan'da bir ayaklanma oldu. İngilizler küçümsediklerini göstermek için bu ayaklanmaya Seboy isyanı, Hintliler ise 1. Hindistan Bağımsızlık Savaşı adını verdiler. Diobendi Medresesi bu ayaklanmadan 8 yıl sonra kuruldu. Kurucuları Muhammed Kasım Nanotevi gibi İngiliz sömürgeciliğine karşı ayaklanan kimi din alimleriydi. Diobendi hareketinin siyasi kanadı olan Hint Müslüman Ulema Cemiyeti 23 Kasım 1919'da Delhi'de kuruldu. Bağımsız Birleşik Hindistan hedefli Gandhi'nin tuz yürüyüşünü desteklemek gibi şiddete başvurmayan eylemler yaptılar. İngilizleri Müslümanların büyük düşmanı ilan eden Diobendi okulu 2. Abdülhamit'ten başlayarak Osmanlı ile yakın ilişki yürüttü. Dipnot: mesela medresenin şeyhi Mahmud Hasan Diobendi, Trablusgarp direnişinde öğrencilerini Osmanlı'ya yardıma çağırdı. Birinci Dünya Savaşı'nda Enver ve Cemal Paşalarla görüştü. Hicaz'dan Mehmetçiğin yanına gitmek istese de Mekke emiri Şerif Hüseyin tarafından derdest edilerek İngilizlere teslim edildi. 1920'de Malta'ya sürüldü. Radikal İslamcılara Vehhabi müfredatı. Taliban kelimesi Peştunca öğrenciler, talebeler anlamına geliyor. Bu adlandırma Diobendi medresesinden dolayı kullanılıyor. Sovyet döneminde Afganistan'dan yaklaşık 3 milyon mülteci Pakistan topraklarına geçiş yaptı. Genç olanları Diobendi medreseleri aracılığıyla yaygın bir dini eğitimden geçirildiler. Ancak bu dini eğitim zamanla geleneksel Diobendi öğretisinden farklılaşmaya başladı. Suudi Arabistan, Kuveyt gibi ülkeler resmi ideolojilerini yaygınlaştırmak adına büyük fonlar karşılığında Vehhabi, Selefi çizgide ideolojik eğitim yapılmasını sağladılar. Perde arkasında büyük abi vardı. ABD Uluslararası Kalkınma Birleşik Devletleri Ajansı, USAID, Pakistan'ın Afganistan sınırında 1000'den fazla medrese açılmasını sağladı. Afganistan'da cihadın sürekliliğini mümkün kılacak insan gücünü yetiştirmek için Nebraska Üniversitesi'nde Peştun dilinde propaganda kitapları yazdırdı. Bunları Afgan mülteci kamplarına ve medreselere dağıttı. Yeni Diobendi doktrinine okyanus ötesi katkı sundu. Diobendi medreseleri Afgan mültecileri devşirmek üzere faaliyete geçirildi. Böylece savaşın ilk yıllarında Gulbettin Hikmetyar'ın Hizbi İslami ve sonra Afganistan Mücahitleri İslam Birliği saflarında savaşan talebeler, kendileri gibi Vehhabi Selefi öğretiyle yetişen yoksul bir Peştun köylüsünün oğlu Molla Muhammed Ömer tarafından kurulan Taliban'ın çatısı altında toplanmaya başladılar. Yıl 1994 idi. Sadece 2 yıl sonra Taliban 1996'da Kabil'e girdi ve Afganistan İslam Emirliği'ni kurdu. Taliban'ın kısa süredeki başarısında ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan istihbarat servisleriyle ilişkisinin katkısı yadsınamaz. Taliban'ın büyük çoğunluğu Peştun. Arapça konuşmayan diğer Müslümanlar gibi Kur'an'ı okur ancak kutsal metni dili olan Arapçayı anlayamaz. Taliban Kur'an okur ama av kavrayamaz. Taliban'ın akıl yürütmeyi reddeden Vehhabi Selefi'ye dönüştürülmesinde bunun ve ABD tarafından basılıp dağıtılan kitapların etkisi büyük oldu. Vehhabiliği kolayca benimsemelerinde Peştunların feodal aşiret yapılarını göz ardı etmemek lazım. Örneğin Batı medyası propaganda amacıyla Taliban'ın kadınlara yönelik tavrını sıklıkla kullanıyor. Ancak Taliban'ın İslam hukukunu katı bir biçimde yorumlamasının ardında yatan sebeplerden birisinin de Peştunların feodalliği olduğu gerçeği ısrarla göz ardı ediliyor. Evet, egemen olan teori salt dinsel değil. Taliban'ı sadece cihatçı bir örgüt olarak değil, aynı zamanda Afganistan'daki feodal düzenin sebebiyet verdiği Peştun aşiretlerinin dinamikleriyle de değerlendirmek gerekiyor. Taliban'ın devlet anlayışı bu nedenle Suudiler gibi kabilecilik. Bu nedenle cahiliyeye savaş açarak Arap kabilelerini birleştirip devlet inşa eden devrimci Hazreti Muhammed'in gerisindedirler. Soykırımcı İslami Hareket. Almanya 1. Dünya Savaşı'nı kaybetti. Galip güçler ABD, İngiltere, Fransa ve diğer müttefik devletler 1919'da Versay Anlaşması ile Almanya'ya 132 milyar marklık ağır bir tazminat ve ekonomik olarak en az bu tazminat kadar ezici şartlar dayattılar. Sanayi bölgeleri Milletler Cemiyeti'nin yönetimine bırakıldı. Topraklarının %13'üne el konuldu, ordusu terhis edildi, denizaltı ve uçak yapması yasaklandı, bütün gemilerine el konuldu. Yani 1933'te Nazi diktatörlüğüne giden yolun taşları Versay Anlaşması ile döşendi. Alman büyük sermayesiyle işbirliği yapan Hitler bu anlaşmayı yırtıp atacağını söyleyerek faşizmi iktidara taşıdı. Dediğini de yaptı. Versay Anlaşması ile kaybettiği toprakları geri almak için önce Polonya'ya saldırdı. Tarih 1 Eylül 1939 idi. Peki Hitler anti-emperyalist görülebilir mi? Öyle ya, emperyalist boyundurağa karşı bir mücadele verdi mi? Evet. Ulus devletinin kaynaklarını sömüren yabancı sermayeye karşı çıktı mı? Evet. Ama anti-emperyalist nitelemesi günümüzde bol kesilen her politik harekete münasip görülmüyor mu artık? Ne ideoloji aranıyor ne de siyasal duruş. Taliban'a anti-emperyalist denilebilir mi? Taliban Afganistan'daki Hindu nüfusa, Nazi Almanyası'ndaki Yahudilere yapılan muamele benzeri rozet takma uygulaması başlattı. Yetmedi. Taliban gayrimüslimlerin çatılarına sarı bir bez koyarak evlerini tanımlamalarını emretti. Müslümanların mesafelerini koruyabilmeleri için gayrimüslim kadınların özel işaretli sarı bir elbise giymelerini zorunlu kıldı. Gayrimüslimlere ibadethane inşa etmeyi, gayrimüslimlerin Müslümanları eleştirmesini yasakladı. Ülkedeki son Yahudiler Zablon Siminto ve Isaac Levy haklarındaki karara itiraz ettikleri için Taliban tarafından hapse atıldılar. Taliban'ın kararları tartışılmazdı çünkü. Müslümanlara da benzer dayatmalarda bulunuldu. Örneğin Şiiler kafirlikle suçlandı. Ağustos 1998'de Mezar-ı Şerif'te çoğu Şii Hazara 8000 kişi katledildi. Etnik temizlik için insanlar konteynerlere kilitlenip boğulmaya bırakıldı. Birleşmiş Milletler'in 55 sayfalık raporuna göre Taliban 1996-2001 yılları arasında Afganistan'ın kuzeyi ve batısındaki kontrolünü pekiştirmeye çalışırken sivillere karşı böyle 15 sistematik katliam gerçekleştirdi. Taliban yardım kuruluşlarında çalışan yabancıları Afganistan'da Hristiyanlığı vaaz ettikleri iddiasıyla sorgusuz katletti. Tacik, Özbek ve Hazara bürokratları nitelikli olsun ya da olmasınlar peştunlarla değiştirildi. Ya kültürel soykırımlar? Taliban Afgan halkının tarihi ve kültürel eserlerini yok ederek kültürel bir soykırımda da bulundu. Örneğin Afganistan Ulusal Müzesi'ne saldırıldı. 100 bin eserin %70'i yok edildi. Puli Kumri Halk Kütüphanesi'ndeki 50 binden fazla eski el yazması yakıldı. Bamyan Vadisi'ndeki 6. yüzyıldan kalma anıtsal Buda heykelleri gibi ülkedeki tüm heykeller dinamitle havaya uçuruldu. Bırakın parti kurmayı, genel seçim yapmayı. Taliban Hitler faşizmi gibi yoz bulduklarını yaktı, yasakladı. Müziği yasakladı. Çok sayıda müzisyene saldırdı, öldürdü. Eğlence faaliyetlerine izin vermedi. Resim yapmayı, fotoğraf çekmeyi, futbol oynamayı, uçurtmayı, satrancı, televizyonu, sinemayı, interneti yasakladı. Güvercin ve diğer evcil hayvanları beslemeyi bile yasakladı. Erkeklerin sakallarını tıraş etmelerini yasakladı. Türban takmaları istendi. Kadınların çalışmasını yasakladı. Bu durum Taliban'dan önce öğretmenlerin neredeyse tamamının kadın olması sebebiyle okulların yaygın şekilde kapanmasına yol açtı. Yanında akrabası bir erkek olmadan kadınların sokağa çıkmasını yasakladı. Peştun olmayan etnik gruplardan kadınların cinsellik dahi kölelik yapmaları için kaçırılmalarına, pazarlarda satılmalarına göz yumdu. Taliban uyuşturucu kaçakçılığını yoz bulmadı. Afganistan'ın haşhaş tarlalarının %96'sını kontrol etti. Afyon'u en büyük gelir kaynağı haline getirdi. Çünkü Afyon ihracatından alınan vergiler Taliban'ın savaş ekonomisinin temel dayanaklarından oldu. Uyuşturucu hakkındaki görüşleri netti. Kafirlere zarar verdiği için ticareti yapılabilirdi. Pakistan pazarlarına kereste tedarik etmek için milyonlarca dönüm arazideki çam ve sedir ormanlarının yok edildiğini de eklemeliyim. Tarihi gericileştiren safta olup ilerlemeci aydınlanmayı unutalım mı? İlerleme insanlığın gelişmesidir. Bu nedenle her türlü gericiliği besleyen faşizme de, emperyalizme de karşı olmak gerekmiyor mu? Temel mesele yeni insanı yaratmak, insanlığı yüceltmek olmalı. Tam bu son sözlere ek olarak hiç alakasız gibi gözükse de şunu yazmalıyım. Kimi Aleviler oyuna geldi. Din, İslam deyince sadece Sünnilik anlaşılmamalı. Bizim mahalle pek telaffuz etmek istemez. Fısıltı halindeki gruplaşma sır gibi saklanır. Oysa hakikat şu, son CHP kongrelerinde genel merkez tarafından pompalanan saflaşmanın ana konusu mezhepçilik oldu. Parti içindeki çatışmacı, kutuplaştırıcı bu gelişmeyi şaşkınlıkla izledim. Dün sınıf siyasetini savunan politik aktörler şimdilerde kimlik siyasetine savruldular. Cumhuriyet'in eşit yurttaş yaptığı Aleviler özellikle de 1950'li yıllardan itibaren geleneksel, ve feodal ilişkilerin egemen olduğu kırsaldan şehire göç etmeleriyle siyasal bir değişim sürecine girdiler. Mesela göçün en önemli etkisi dinsel yaşamın merkezinde yer alan dedelerin eski konumlarını kaybetmeleri oldu. Dinselliğin belirleyiciliğini yitirmesi yeni bir varoluş biçimi yarattı. Aleviliği seküler ve modernist yaptı. Musahiplik yoldaşlığa dönüştü. 1980 öncesi Alevi toplumunun talepleri sınıfsal ekonomik eşitsizlikler konusundaydı. Aleviler kendi özelliğini koruyarak sol siyaset içerisinde yer almadılar, tersine solla bütünleşmeye girdiler. Alevilik sol harekete yerli bir siyasal dil ve geçmiş sundu. Solun devrim ve sosyal demokrasi yoluyla iktidara gelme çabası neredeyse bütün Alevi toplumu tarafından desteklendi. Ayrışmanın değil, kitleselliğin önemli olduğu dönemdi o seneler. Fakat 1980 sonrası toplumun dinselleştirilmesiyle birlikte Alevi siyasal talepleri salt inanç kimliğiyle dile getirilmeye başlandı. 1980 öncesi solla özdeşleşen, solla başlayan aydınlanma geleneği 1980'den sonra bir geriye dönüş yaşadı. Kimi Aleviler siyaseti salt mezhep kimliği üzerinden değerlendirmeye başladılar. Bu durum kimi Alevilerde sola bakışı da değiştirdi. Sola yönelik inanç temelli, Ali'siz Alevilik eleştirisi simgesel söz oldu. Bu geleneksel bakış açısına göre sol Aleviliği politikaya bulaştırarak erozyona uğratmıştı. Ardından topluluk doğrudan Alevilik adına örgütlenmeye başladı. Sivas Madımak katliamı ve İstanbul Gazi Mahallesi'nde yaşananlar gibi tahrik edici olaylar topluluğu Alevi'nin Alevi'den başka dostu yoktur anlayışına savurdu. Toplumsal mücadele unutuldu. Salt, etnik kimliği esas alan Alevi örgütlenmeleri güçlendi. Tarih boyunca haksızlıklarla mücadele eden Alevilik, toplumsal sorunların çözümünden uzaklaştı, pasif bir inanç gölgesine sokuldu. Bu anlayış sola da dayatıldı. 1980 öncesi birlik duygusu ve kolektif aksiyon mezhepçiliğe indirgendi. 1980 öncesi büyük fedakarlıkların, paylaşımların yaşandığı örgütlenmeler çözülerek kimlikçi siyasetle sınırlandılar. PKK gölgesindeki yurt dışı örgütlenmeler eliyle Atatürkçü, ulusalcı, devrimci Alevilerin kafası karıştırıldı. 1980'den sonra önce sınıf ve arkasından yurttaş kimliği sarsıntıya uğratıldı. Etnik olarak yeteri kadar parçalanmış Türkiye'de birliği, dayanışmayı arttırmayı beklenen kimi Alevilerin CHP'deki değişime, dönüşüme salt mezhepsel açıdan bakması bu gelişmelerin sonucuydu. Aleviliğin tarihinden gelen zalime karşı ezilenlerden yana olma, eşitliği savunma gibi ilkeler, kimi Aleviler tarafından genel başkanlık koltuğunu korumak için feda edildi. Yıllar boyu kutuplaşmanın acısını çeken hoşgörülü Aleviler, şimdi CHP'de kutuplaştırıcı siyasetin merkezine kondular. Ne yazık ki kimi Aleviler bu oyuna geldi. Bu cumhuriyete yabancılaşmaydı, bu feodalizme yenilmekti, bu kimlikçi neoliberalizmin tuzağına düşmekti. Otuz altıncı ayrımın sonu. Sayfa 299.